Ayrım 2.
Mustafa 1, 1617-18, 1622-23. Ölüm korkusundan akli dengesini yitirmişti. Başka adam bulunamadığından iki kez tahta çıktı. Kösem Sultan'ın girişimiyle indirildi. Hiçbir şey yapmadı. Osman 2, genç, 1618-1622. 14 yaşında tahta çıktı. Yeniçeri ocağını düzene sokmak isteyince Yedi Kule zindanlarında Yeniçeriler tarafından Hakk'ın rahmetine kavuşturuldu. Boğularak. Murat 4, 1623-1640. 1. Ahmet'in ve Kösem Sultan'ın oğluydu. 11 yaşında tahta çıkmıştı. Önceleri devleti annesi yönetiyordu. Büyüyünce işleri eline aldı, tütünü, alkolü yasak etti. Kahvehaneleri, meyhaneleri kapattı, bol bol adam idam etti. Kendisi ise alkolden öldü. İbrahim, deli, 1640-1648. Balıklara para atayım derken hazineyi tükettiği söylenir ama bu sav doğru değildir. Zira parayla beslediği söylenen balıklar Topkapı Sarayı bahçesindeki havuzun balıklarıydı. Ve padişah beslemeyi tamamladıktan sonra bir görevli suya dalıp paraları yeniden çıkarıyordu. Annesi Kösem Sultan tarafından boğdurulana kadar 8 yıl iş başında kaldı. Böylece zamanımızdan çok önce delilerin bile ülke yönetebileceğini kanıtladı. Mehmet V, Avcı, 1648-1687. Avcılıkla ilgilendi. 6 yaşında tahta çıkmıştı. Yine Kösem Sultan her şeyi idare etti. Savaş devam ediyordu ama bu kez alınan yerler geri veriliyordu. Osmanlı Devleti duraklama devrine girmişti. Süleyman II, 1687-1691. Deli İbrahim'in oğluydu, babasına çekmişti. Elde doğru dürüst ordu olmadığı halde savaşa ve eldekileri geri vermeye devam etti. Ahmet II, 1691-1695. Yine İbrahim'in oğlu. Artık işler baş aşağı gidiyordu. Bir şeyler yapmaya uğraştı ama kader ağlarını örüyordu. Mustafa II, 1695-1703. Yenilgiler devam etti. Anlaşma imzalamaktan başka bir şeye vakit bulamadı. Şiire devam derken sizlere ömür. Ahmet III, 1703-1730. Yenilgilere devam. Lale devrini başlattı. Kaplumbağaların üzerine mum ve tüy diktirdi. Mahmut I, 1730-1754. Fena çıkmadı. İsyanları bastırdı. Bir iki fetih seferi bile yaptı. Yeniçeri ocağını biraz toparladı ama vermeyince Mahmut ne eylesin Sultan Mahmut lafı ortaya çıktı. Osman III, 1754-1757. Hemen hemen hiçbir şey yapmadı. Mustafa III, 1757-1774. Gerilemeye ve şiire devam. Abdülhamit I, 1774-1789. Yenilikçi bir padişahtı ama yenilik isteyen kim? Başarılı olamadı. Selim III, 1789-1807. Batı'yı örnekleyerek reformlar yapmak istedi ama Hoşap'ın yağı kesilince Yeniçeri isyan çıkardı. Bu sefer padişah da Hoşap'ın yağı kesiliverdi. Müziğe meraklıydı. Devlet işlerini bir yana bırakıp kendini müziğe verdi ama fazla yetenekli değildi. Güftesini yazdığı ve bestesini yaptığı şarkıları dinleyenler bir daha iflah olmuyordu. Mustafa IV, 1807-1808. Gelmesiyle gitmesi bir oldu. Bir de kellesinden oldu. II. Mahmud'un emriyle. Mahmud II, 1808-1839. Tanzimat döneminin hazırlayıcısı oldu. Çok iyi eğitim görmüştü. Hem müzikten hem şiirden anlıyordu. Bu arada sevabına Yeniçeri Ocağı'nda kaldırdı. Abdülmecit, 1839-1861. Tanzimat fermanını ilan ederek yüzünü iyice batıya çevirdi. Doğudan bir hayır gelmeyeceğini anlamıştı. Ne var ki batıya yanaşayım derken yakayı kaptırmıştı. Ekonomiyi zamanın IMF'i sayılan Düyun-u Umumi'ye eline geçirdi. Abdülaziz, 1861-1876. Avcı, güreşçi ve ciritçiydi. Dış borçları arttırdı. Avrupa gezisine çıkan ilk padişah oldu. Osmanlı İmparatorluğu altındaki tüm milletler bağımsızlık savaşlarına o avda veya güreşteyken kalkıştılar. Kendisi ise kese kese altınla ödüllendirdiği pehlivanları yenmeye çalıştı. Ve bütün karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı. Çünkü onu yenecek pehlivanda mangal gibi yürek gerekiyordu. Murat 5, Mayıs-Ağustos 1876. 3 ay iş başında kaldı. Acaba ne yana bakayım derken icabına bakıldı. Sonraki yaşamını Çırağan Sarayı'nda kardeşi 2. Abdülhamit'in denetimi altında geçirdi. Abdülhamit II, 1876-1909. En iri burunlu padişahtı. Çok alıngandı. Devri saltanatında tüm Ümmet-i Muhammed kendisine rapor vermek için çalıştı. Herkes birbirini ispiyonlama karşılığı aldığı ihsanlarla geçinip gitti. İmparatorluk ise batıyordu. İstemeye istemeye anayasayı ve 2. Meşrutiyeti ilan etti ama çöküşü engelleyemedi. Mehmet V, 1909-1918, Mehmet Reşat. Çok iyi eğitilmişti ama 65 yaşında padişah olabildi. Durmadan ayaklanma bastırmaya uğraştı ve sonunda ''Ulan biz bu dünyaya ayaklanma bastırmaya mı geldik? Şehzade iken ne biçim hatunlar götürüyordum?'' diye yakınarak toprakların büyük bölümünü elinden çıkardı. Mehmet Altı, Mehmet Vahdettin, 1918-1922. Sonuncusu tam sopalıktı. Mondros Anlaşması'nı imzaladı ve Osmanlı topraklarını adeta düşmana kendi elleriyle teslim etti. Mustafa Kemal gemiyle Samsun'a doğru yol alırken o hala düşman kuvvetlerini içeri alıyordu. Ardından Sevr Anlaşması'nı da imzalayıp yaptıklarının üzerine tüy dikti. O yüzden kendisini hala padişah zannederken Atatürk Ankara'da çoktan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapılarını açmıştı. Kurtuluş Savaşı zaferinden sonra bir İngiliz gemisiyle yurt dışına kaçtı. Müzik kenti San Remo'da öldü. İlginç bir rastlantı, onun da 70'ten fazla bestesi vardı. Hiçbiri çalınmadı. Hürrem Sultan. Bir de Hürrem Sultan var. Osmanlı İmparatorluğu denince adı mutlaka anılması gereken. Çünkü bu hatun kişi birkaç Osmanlı padişaha kadar görev yaptı. Birinci Ahmet'in eşi olarak iktidarı eline geçirdi ve sırasıyla oğulları 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murat, İbrahim ve 4. Mehmet'in ilk zamanlarına kadar yönetimi elinde tuttu. Onun zamanında saray entrikaları had safhaya ulaşırken imparatorluk gerileme dönemine girdi, bir daha da ilerleyemedi. Sadrazamlara da zamanın başbakanları girersek bu kitap bitmez, en iyisi onların durumunu kısaca özetlemek. Çoğunluğu mülkü, yani ülkeyi yöneteceklerine malı götürmeye kalktılar. O yüzden kelleleriyle birlikte her şeylerini kaybettiler. Sadrazamların mülkü yönetme yerine malı götürme eğilimleri Cumhuriyet döneminde de sürüyor. Bir farkla, şimdikiler her olasılığa karşı dokunulmazlık kılıfına bürünüyorlar. İkinci bölüm. Osmanlı'dan bize neler kaldı? Geriye kalanlar ne hallere girdi? Onlar anlatır. Haklarını yemeyelim. Osmanlı'dan bize sadece camiler ve saraylar kalmadı. Bazı özelliklerini de aldık ve bugüne kadar sürdürdük. Neler vardı Osmanlı'da? Harem, Yeniçeriler, Oğlan Mahbubluğu, Cenk Merakı, Baltacı Mehmet Paşa'nın Katerina Düşkünlüğü, Göbek Dansı, bir iki kişiyi sallandıracaksın abi sözü, bıyık, sakal, sigara, Türk kahvesi, yoğurt, ayran ve seyyar satıcılar. Biraz da sanayi kalacaktı ama olmadı. Osmanlılar Orta Asya'dan getirdikleri atların peşine tahta arabalar eklemekle işi idare ettiler, daha fazlasına göz dikmediler. Sadece İstanbul alındıktan sonra Boğaz içinde gezinebilmek için biraz kayık sanayine önem verdiler, o kadar. Demir yolunu vagonlarıyla birlikte gavurlardan aldılar. Uçak konusunun ise yüzüne bile bakmadılar. Aslında bu konuda şansımız da vardı. Örneğin Hezarfen Ahmet Çelebi dünyanın ilk uçan insanı oldu. Ama hala bir uçak yapamamış oluşumuzda Çelebi'nin zamandan önce uçması var sanıyorum. Öyküyü anımsayalım. Hezarfen, yani bin fenli, çok bilgili anlamına geliyordu. Zamanının önde gelen bilim adamlarından biriydi ve kanat takarak Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçmayı başarmıştı. Bunun üzerine zamanın padişahı 4. Murat kendisini birkaç kese altınla ödüllendirdikten sonra bilgisinden ürktüğü için Cezayir'e sürüverdi. Ferman padişahın olduğu için Çelebi'nin önemli başarısından sonra Afrika'ya sürülmesi uyanık halkımızın kulağında küpe olarak takılıp kaldı. Çok sonraları Mongolfiya kardeşler uçmaya çabalarken bizimkiler hiç oralı olmadılar. Ahmet Çelebi'yi görmedin mi hocam? Üsküdar'a uçayım derken Cezayir'e uçtu. Nemize gerek peynirli börek şeklinde düşünmeyi yeğlediler. Uçmak bilindiği gibi yer çekimi gücünün yenilmesidir. Yer çekimini de İngiliz bilim adamı Newton'un kafasına düşen bir elmadan esinlenerek bulduğuna inanılır. Oysa işin aslı öyle değildir elbette. Newton'un çalışmalarını araştıranlar kafasına elma düşene kadar iş üzerinde uzun süre kafa patlattığını bilirler. Tam bu konuları düşünürken kafasına ağaçtan elma düşmesi ise işin sadece esprisidir. Bizimkiler bu tür konulara hiç kafa yormadıkları için kafalarına düşen elmalar akıllarına elma kompostosundan başka bir şey getirmemiştir. Diğerlerine gelince, haremi zar zor kaldırdık ama çok kararlılığı hala kaldıramadık. Yeniçerilikte kalktı ama kazan kaldırma adeti kaldı. Oğlan Mahbublu ise müzik merakı adı altında hala sürüyor. Baltacı'nın davranışı Natasha merakı ile berdevam. Padişahların haremlerindeki hatun bolluğu içinde kendilerini heyecanlandırmak için başlattıkları göbek dansı, Viagra bulunduktan sonra işlevini yitirse bile göz zevki halinde ilgi çekiyor. Sallandırma merakımız biraz törpülendi. İdamı son yıllara kadar sürdürmemizin altında eski devlet yönetme alışkanlığımız yatıyordu. Hala yatmadığı söylenemez. Ne var ki Avrupa Birliği kuralları elimizi kolumuzu bağladığı için kendimizi zor tutuyoruz. Yoğurt ve ayranın da Türklerin bulduğu ileri sürülüyordu ama yoğurdun bizden önce bilindiğini kanıtlayan belgeler yeni yeni ortaya çıktı. Ancak ayranı bizim icat ettiğimiz su götürmez bir gerçek. Nasıl mı? Tahminim şöyle. Atalarımız Orta Asya steplerinde at üstünde dört nala fetihlerde bulunurken, yanlarında deve derisinden yapılmış günümüzün plastik torbalarına benzer torbalarda süzme yoğurt taşıyorlardı. Ayrıca yanlarına su almaları da mantıklı bir durum. Benim inancıma göre uyanık bir cengaver bunları ayrı torbalar yerine aynı torbada birleştirince ayranı bulmuş oldu. Unutmadan, memurluk da Türklerden önce bulunmuştu ama hakkımızı yemeyelim. Memura rüşvet vermeyi sanırım biz icat ettik ve günümüze kadar getirdik. Seyyar satıcılık da Osmanlı'dan kalmadır. Normalde bir şey satmaya karar veren kişi önce kendisine bir yer edinir ki mantığı şudur. Müşteri satıcının yerini belirleyecek ve söz konusu maddeye gereksinim duyduğu zaman oraya gidecektir. Seyyar satıcılık durumunda ise satıcının veya satılan malın yeri belli değildir. Bu durumda satıcı ile müşterinin bir araya gelmesi zor veya rastlantılara bağlıdır. Bunun mantıklı olabileceği bir tek durum vardır ki alıcının da belli bir yerinin olmaması yani göçebelik durumudur. Göçebelik Osmanlı döneminde ortadan kalkmış ancak izleri seyyar satıcılarımız vasıtasıyla bugüne kadar sürdürülmüştür. Sokakta limon satsam geçinirim lafı basit bir laf gibi görünse de aslında içimizdeki göçebe ruhunu dışa vuran derin anlamlı bir yapısı vardır. Bıyık, sakal, tütün ve kahveye gelince. Bıyık erkeklerin burunları ile üst dudakları arasındaki bölgede ortaya çıkan tüy grubudur ve salt bizim erkeklerimize özgü değildir. Fakat nedense hiçbir işlevi yokmuş gibi görünen bu kıl kümesini bizden başka uluslar gereksiz yere taşımamak için çeşitli aletler, ustura, jilet, fırça, kayış, elektrikli tıraş makineleri, köpükler, jeller vesaire icat ederek ortadan kaldırma yoluna gitmişlerdir. Bugün dünya üstünde yaşayan tüm erkeklerin her sabah yaptıkları ilk iş bıyık ve sakal kıllarını tıraş ederek yüzlerini açma girişimleridir. Nedense Türkler sakallarından zamanla vazgeçseler bile bıyıklarını tıraş etmeye kıyamamışlardır. Bu durumun insanlık tarihine bilinen hiçbir katkısı olmamış ancak Türk erkekleri için bir uğraşı ortaya çıkarmıştır. Bıyıklı erkeklerimiz arada sırada bıyıklarını işaret ve baş parmaklar arasında sıkıştırarak çekiştirirler. Buna bıyık vurmak denir ve bazı kadınların bu hareketi izlemekten hoşlandığı ileri sürülür. Öyle olmasa bile kimseye zararı veya yararı olmayan bir harekettir. Belki de hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Tütünü Türkler bulmamıştır. Ancak diğer uluslardan daha fazla sahip çıkmışlardır. Bilindiği gibi tütün Kızılderililer tarafından keşfedilmiş ve bitkinin tahta çubuklara doldurularak tüttürülmesinin insanlar arasında dostluğu geliştireceği sanılmıştır. Ne var ki tütünün böyle bir işlevi olmadığının en kesin kanıtı, önlerine çıkan herkese pipo tüttüren Kızılderililerin kısa zamanda nesillerinin tükenmesi, üstelik bu işin dost olmak için karşılıklı pipo tüttürdükleri insanlar, yani Amerikalılar tarafından yapılmasıdır. Kont Nikotin adlı uyanık bir Fransız tarafından şifa niyetine Avrupa'ya getirilen bitkiye, zaman zaman Akdeniz'de dolaşan Osmanlı donanması tarafından el konulmuş ve böylece tütün Kızılderililer arasında olduğundan daha fazla bizim aramızda yayılmıştır. Türk gibi sigara içer lafı batıda atasözü haline gelmiştir. Kızılderililerle benzerliklerimiz bu kadarla kalmamıştır. Zamanı gelince anlatacağım. Türk kahvesi. Kahveyi de Türkler bulmamış, Yemen'den getirmişlerdir. Bu keyif verici maddeye iyice alıştıktan sonra Yemen'de kahve mahve yetişmediği, Yemenlilerin de bu nesneyi daha uzaklardan, örneğin Brezilya'dan getirerek Yemen malı diyerek ve üstüne komisyonlarını koyarak bizi yemeye çalıştıkları anlaşılmıştır. Türk kahvesini dünya çapında tanıttıktan sonra Türkler Nescafe'ye geçmişlerdir. Türk mutfağı da Osmanlılardan kalmadır, onu anlatır. Dünyada Türk mutfağı diye bir olgu var ve yine Osmanlı Devleti'nden kalma. Malum Osmanlı padişahlarının çok sayıda eşleri, zevceleri ve cariyeleri vardı. Dipnot, cariyeliğin anlamı bayan hizmetidir. Ancak Haredde her türlü hizmeti seve seve gördükleri anlaşılıyor. Bazı padişahların hareminde 500'ün üstünde kadın bulunduğu söylenirdi ki bunu duyanlar elbette işlerinden derin bir oha veya çüş sesi geçirirdi. Haremde ne kadar fazla kadın olursa olsun özellikle ilerleme dönemlerinde fethedilen bölgelerden ayrıca sınırsız sayıda kadın toplanır, bunlar öncelikle saraya getirilirdi. Harem ağaları tarafından gözden geçirilen kadınların en genç ve güzelleri hareme sokulur ve bir punduna getirilip padişahlara sunulurdu. Padişahlar bu ölçüde kadın bolluğu karşısında epey zor durumda kalırlardı. Kolay değildi, her şeyden önce göz doygunluğu vardı. Padişah dediğiniz de sonuçta bir insandı. Üstelik çocukluğundan beri kadın bolluğu içinde yaşatılır, padişah olunca bolluk birkaç katına çıkarılırdı. Haremde bulunan diğer erkekler, yani hadım ağaları hadım edilmiş olduğundan, kadınların tümü padişahın gözün içine veya başka bir yerine bakarlardı. Göbek dansları ile bir miktar coşturulabilen padişahın gücüne güç katmak için çeşitli macunlar hazırlanırken, lokman hekimler tarafından güçlenmesi için yemeğe de ağırlık verilmesi öğütlenirdi. Özellikle lokman hekimin ye dediği şeyler hazırlanırdı. Ne var ki her gün baklava börek olsa yenmez. Padişahın durumu da aşağı yukarı böyleydi. Bunun üzerine ülkenin en iyi ahçıları saraya çağrılır ve padişahın iştahını artıracak yemekler yapmaları için teşvik edilirlerdi. Bu yarış sonucunda yeni lezzetler içeren yemekler icat edilir ve bunlar hünkâr beğendi, imam bayıldı, vezir parmağı, kadın göbeği gibi adlarla padişahlara takdim edilirdi. Çabalar sonucunda ortaya çıkan bir saray mutfağı çıkmıştı ki yeme de yanında yat. Ancak bazı padişahların yatak göçürtecek ölçüde iri kıyım olmaları gösteriyor ki, padişahlar bunların yanında yatmakla yetinmiyorlardı. Cumhuriyet kurulduktan sonra saray mutfağının aşçıları da saraydan ayrılıp ülkenin lokantalarına dağıldı. Bugün lokantalarımızda yenilen yemekler işte o mutfaktan gelmekle birlikte sarayda yenilen yemeklerle pek alakası olmadığı sanılmaktadır. Çünkü ne o zamanın etleri var artık, ne sebzeleri, ne yağı, ne sütü, ne baharatı. Her şey hormonlu. Sadece hormonlu olsa hadi neyse, bu gıdalardan bazıları da sahte olarak üretiliyor. Ahçıların çoğu hala bolulu ama hiçbiri artık kelle gidecek korkusuyla yemek yapmıyor. Lokantalar ise belediyeler tarafından bile kontrol edilmiyor. Bu işin peşine düşen sadece bir kişi var, araştırmacı gazetecimiz Uğur Dündar. Bu arkadaşın lokantalarda yaptığı araştırmalar mutfaklarımızın durumunu ortaya çıkardığı gibi buna ek olarak böcek bilimine büyük katkılarda bulunuyor. Dünya bilimcileri henüz bilinmeyen bazı ender türleri sadece bizim mutfaklarımızda ve Uğur Dündar'ın programlarında görüp tanıyabiliyorlar. Lokantalarımız konusuna son bir not daha eklenebilir. 20. yüzyılın son çeyreğinde ABD'de başlayan ve acelesi olan bütün gelişmiş ülkeleri kapsayan fast food çılgınlığı bizim ülkemize teğet geçer sanılırken öyle olmadı ve şaşırtıcı bir şekilde en büyük ilgiyi bizim buralarda gördü. Amerikalıların zaman sorunları malum, fazla zamanları yok. Çünkü Ay'a gidiyorlar, Mars'a gitmeye uğraşıyorlar. Hem kendi ülkelerini hem bütün dünyayı yönetiyorlar. Afganistan'ı, Irak'ı, Kuveyt'i, Somali'yi, haydi dilimin altındaki baklayı da çıkarayım ve bizi kurtarıyorlar. Bu nedenlerle yemek yerken fazla zaman kaybetmek istemiyorlar veya zaman kazanmak için hızlı beslenmeyi icat ediyorlar. Bizim ise böyle bir sorunumuz yok. Neden tadını çıkara çıkara yemiyoruz da tıkınıyoruz? Acelemiz ne? Başta İstanbul olmak üzere ülkenin bütün lokantaları birer fast food cenneti olma yolunda. Neredeyse her şey ekmek arası. Bu yolla dünyanın zamanını kazandık. Ancak kazandığımız zamanı ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ülkenin tanınmış lokantaları aşağı yukarı bir asırda zar zor oluşturulmuş Osmanlı mutfağı imajını ayaküstü beslenilen börekçi salepçilere dönüştürdüler. Bunlardan birinin hızlı yemek servisine tabuldotun en başına yerleştirmiş olduğu yemeğin hünkâr beğendi olması yaşanan büyük değişimin en önemli göstergesi. Hiç kuşkum yok ki bu yemek bu kadar hızlı servis edilseydi hünkâr beğenmezdi. Zira ben bile beğenemedim. Osmanlı'dan kalan memur zihniyetini ve yan ürünü olan rüşveti anlatır. Üçkağıtçı politikacıların gurusu Nicola Machiavelli, Il Principe, hükümdar adlı yapıtında amaç vasıtayı meşru kılar demiştir. Gerçi Machiavelli bu lafları İtalyan yöneticiler için kullanmıştı ama nedense bizde daha çok benimsendi. Ve yine Machiavelli kitabını ve içindeki bazı ahlaksız prensipleri işlerin ülke çıkarına uygun yürütülmesi için yazmıştı. Ama bizimkiler kamu yönetiminde ne kadar prensip varsa hepsini tek sözcükle ifade etmeye başladılar. Rüşvet. Rüşvet yeni bir şey de değildi ve belki bu topraklarda Machiavelli'den önce bile vardı. Fuzuli, selam verdim, rüşvet değildir deyu almadılar sözünü 1534'te yazdığı şikayetnamesinde dile getirmişti ki, o devirlerde bir lafın divan şiirine girmiş olması çok uzun zamandan beri biliniyor olmasını gerektiriyordu. Machiavelli de Il Principe'yi aşağı yukarı aynı tarihte yazmıştı, 1532. Kolayca anlaşılacağı gibi İtalyanca bir kitabın o tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nda bilinir hale gelmesi için aradan yüzyıllar geçmesi gerekti. Zaten henüz bize matbaa gelmemişti. İşin kötüsü İbrahim Müteferrika'nın bile gelmesine Macaristan'dan daha asırlar vardı. Zaten kamu vicdanında hazır bir ortam vardı. Sanırım minareyi çalan kılıfını hazırlar sözü bu topraklarda cami inşaatlarına ilk başlandığı günlerden biri vardı. Ayrıca paranın açmayacağı kapı yoktur lafı içimize işlemiş durumdaydı. Bütün bunların üstüne bir de benim memurum işini bilir diyen bir cumhurbaşkanını ekleyin ve devlet dairelerinin halini düşünün. Bana öyle geliyor ki bugün yeni bir şair çıksa şöyle bir mısra bile döktürebilir. Selam verdim, rüşvet zannıyla aldılar. Rüşvet nedir? En kısa tanımıyla memur maaşlarının bir tür yan ödemesidir. Diğer yan ödemelerden farkı belli bir miktarının, ölçüsünün ve zamanının olmamasıdır. Rüşvet nasıl verilir? İlk başlarda gizli verilirmiş. Eskiden en sık görülen şekli sigara paketi, mendil vesaire içinde verilmesiydi. Enflasyon arttıkça sigara paketleri ve mendiller ihtiyacı karşılayamaz duruma geldi ve sigara kartonları, torbalar, sigara boksları ve çuvallar içinde verilmeye başlandı. Daha sonraları Türk milletindeki yiğidin malı meydanda olur anlayışı içinde rüşvetin gizlisi saklısı kalmadı. Derken belgesi bile ortaya çıktı. En sonunda noter tasdikli olanı dahi görüldü. Son zamanlarda fazla yer tuttu ve memurun ceket ceplerini bollaştırdığı gerekçesiyle dövize geçildi. Rüşvet nasıl alınır? Paralar arınır, sayılır, cebe atılır. Rüşvet nasıl yenilir? Afiyetle. Düşük maaşlı memur Boğaz'da yalı dairesi tutup oturur. Akşamları Rayna'da veya Layla'da eğlenir. Alemde alem, hammamda hamam yapar. Murat'tan iner, Jaguar'a biner. Milletin aklı almaz. Allah Allah, memur maaşı amma da bereketliymiş yahu demeye başlar.